Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız. Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata, her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.
Merhabalar, 7 Haziran Pazar günü Sevda'nın güncesini ve Haziran ayını harika bir misafirle karşılıyoruz. Gazeteci, muhabir, televizyoncu Özlem Gürses bu kez Sevda'nın güncesine olacak bir nefes. Sizleri de saat tam 16'da harika söyleşimize eşlik etmeye bekliyoruz.
Merhaba, ben Özlem Gürses. 7 Haziran Pazar günü saat tam 16'da Sevda'nın güncesinde olacağım. Sevda ile hem sohbet edeceğiz hem de sizin için harika şarkılar çalacağız. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Bu müthiş enerjili iki kadının harika sohbetini sakın kaçırmayın. Dilerseniz mesajlarınızla sohbete siz de dahil olabilirsiniz. Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevda'nın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim. Radyo Engelsiz Erişim, erişilebilir iletişim.
Herkese iyi pazarlar. Çok güzel bir pazar olmasını diliyorum. Sevda'nın Güncesi'nin 7.si bugün başlıyor. İnanamıyorum 7. Sevda'nın Güncesi'ni yazmaya başlamışız. Zaman çok hızlı geçmiş aslında, bir yandan da şaşkınım bu kadar hızlı geçişinden zamanın. Ama umarım geçtiğimiz haftanız iyi geçmiştir, keyifli geçmiştir. Güzel şeylerle, anlamlı şeylerle doldurmuşsunuzdur. Biliyorum ki bir kısım yavaş yavaş normalleşme süreci kapsamında işe başladı. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, onu önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Ama umarım herkes iyidir bir kere. Herkesin sağlığı da yerindedir, keyif yerindedir. Güzel haberler alıyoruzdur, keyifli haberler alıyoruzdur diye düşünüyorum. Öyle inanıyorum ya da öyle inanmak istiyorum diyeyim. Peki bugün Sevda'nın Güncesi'nin 7.sini yazacağız. Ve 7. güncemizde bizim harika bir misafir programımıza gelmeye kabul ettim. Tanıtımlarda da belki görmüşsünüzdür. Benim çok sevdiğim, uzun süredir de çok özlediğim, böyle onun programlarını böyle oturup ağzı açık uzun uzun dinlediğim çok hoş bir muhabir, televizyoncu, gazeteci Özlem Gürses programımda benimle birlikte olacak ve Sevda'nın Güncesi'ni bugün onunla yazacağız. Çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum, öyle hissediyorum. Özlem Hanım'ın enerjisi çok güzeldi telefonda konuştuğumuz ve program yaparken. Çok keyifli bir enerjisi vardı gerçekten. Türkiye ile ilgili pek çok şeyi konuşacağız. Türkiye'de gazeteciliği konuşacağız. Türkiye'de televizyonculuğu konuşacağız. Türkiye'de basını konuşacağız ve tabii ki Özlem Hanım'dan bahsedeceğiz. Özlem Hanım'la ilgili çok ilginç detaylar öğreneceğiz. Ve sohbetin nasıl aktığını bilemeyeceğiz. Ben öyle hissediyorum. Hepiniz tekrar Sevda'nın Güncesi'ne hoş geldiniz. Bu arada her zaman programın başında söylemeyi unutuyorum. Sürekli de uyarı alıyorum. Çok teşekkürler uyarılar için. Lütfen sizler de bizimle bu sohbete eşlik etmek isterseniz, katılmak isterseniz, Özlem Hanım'a sorular sormak isterseniz eğer www.engelsizerisim.com. mesaj panosundan bize fikirlerinizi, sorularınızı, duygularınızı, kızgınlıklarınızı her neyse hepsini paylaşabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Sohbetimize tabii ki de eşlik edebilirsiniz. Bunu hep unutuyorum ama bu kez unutmadım. Sevda'nın güncesi bugün de başlıyor. Yaklaşık 1,5 saatlik çok keyifli bir program vaat ediyoruz size. İyi ki buradasınız, iyi ki oradasınız, iyi ki de bu programı dinliyorsunuz. Hepinizin varlığına sağlık. Sevda'nın güncesini başlatıyoruz. Bugün yine Özlem Hanım'ın seçtiği şarkılar, güzel şarkılar bize eşlik edecekler. Ve bu şarkıları ara ara çalacağız ama çoğunluğunu ben söyleşimize ayırmak istiyorum müsaadenizle. Diyelim ve bir şarkı arası verelim. Sevda'nın güncesine tekrar hoş geldiniz. 7 Haziran 2020.
Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden görmüştü. Dağlarını gelincik basmıştı. Başımı omzuna yaslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya başlayan biten tazelenen aşklar başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl kirazlar olmadan tez vakitte. Başımı omzuna yaslamaya
Radyo Engelsiz Erişim, Erişilebilir İletişim.
Evet, tekrar geri geldim. Sevda'nın güncesi başladı. Asıl şimdi başladı Sevda'nın güncesi. Özlem Hanım'ı aldım ve Özlem Hanım'la birlikte geri döndüm. Özlem Gürses şu anda telefonun diğer ucunda. Özlem Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezer'cim. Ne kadar şahane uşatımı cıvıl cıvıl bir sesle karşıladın beni. Yaşa kutlama diye buna denir işte.
Ay çok teşekkür ederim. Zaten programı da kutlamayla açtım. Sizin programa gelişinizi kutlamak için açtım. Sizi seçtiğiniz bir şarkıydı. Ben de çok severim çok bu şarkıyı. Özlem Hanım nasılsınız? Evet, hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk canım. Çok teşekkür ediyorum bu davetin için. İyiyim. Yani işte bu pandemi nasıl yaşadıysak hep beraber yaşamaya devam ediyoruz. Ben tabii çalışmak zorunda olanlardan dolayısıyla düzenli olarak yayınlarıma işime gittim geldim. Eminim sen de öyle.
Evet.
Zaman zaman evden, zaman zaman stüdyoya giderek. Çok tuhaf bir sene geçiriyoruz Sezda.
Çok ilginç.
Görüyorsun işte. Evet. Evet. Baştan sona her günüyle tarihe mal olacak bir 2020.
Peki ne diyorsunuz Özlem Hanım? 2020 bizim için kayıp mı sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben öyle görmüyorum. Ben aslında bakarsam başımıza gelen ve bizi üzen, yoran her şeyi bilmemize bir vesile, bir fırsat gibi görenlerdenim. Herhalde burada da bir dersler vardı diye düşünüyorum. Bu vesileyle belki hepimiz biraz frene bastık, yavaşladık. Bazı şeyleri yeniden gözden geçirmek, tekrar düşünmek için, uzaklıklarımızla kavuşmak için, bir sakinleşmek için, dünyaya verdiğimiz zararı telafi edebilmek için sunulmuş bir fırsat gibi görüyorum. Neyi kaybedip neyi kazandığımız aslında orta ve uzun vadede ortaya çıkıyor. Bazen kazandığımızı sandığımız şeylerin büyük kayıplar olduğunu zaman bize gösteriyor. Bazen de tam tersi bize kayıpmış gibi gözüken zaman aslında bizi ne çok büyütmüş, ne çok geliştirmiş, ne çok şey katmış bunu görüyoruz zaman içinde.
Yani bana pandemi dönemi birazcık kendi açımdan oldukça iyi geldi Özlem Hanım. Böyle bir onarıldığımı hissediyorum. Biraz böyle arındığımı, bir sürü şeyden hani azıcık uzaklaştığımı, böyle bir floramın değiştiğini hissediyorum esasında. Ki çalışmama rağmen, hani çalışma düzenine devam etmeme rağmen yine de böyle bir şey geldi. Böyle temiz duru geldi bu dönem nedense bana. Umarım herkese de öyle gelmiştir gerçekten.
Sen tabii çok güçlü bir kadınsın. Eminim seni tanıyan sayısız insanında rol modelisin. Çok önemli bir şey bu. Başardıklarını yakın çevren zaten biliyor. Şahit oldular buna. Bu dediğin gibi aslında bir sadeleşmenin de yolunu açtı belki de bizi. Fena bir şey olmadı ama benim şimdiki korkum gördün mü herhalde bu son dönemde bu 1-2 gündür İstanbul tıklı tıklamalar.
Evet, inanamıyorum Özlem Hanım, gerçekten öyle. Öyle.
Ya dilerim ikinci dalgayla ilgili böyle sarsıcı, sıkıntılı bir şey yaşamayız diye umuyorum. Bilemiyorum yani.
Evet.
Onu da zaman gösterecek. Uzmanlar bir iki hafta içinde tabloyu görebileceğimizi düşünüyorlar.
Umarım tablolar çok keyifsiz olmaz Özlem Hanım. Peki biz Özlem Hanım'la böyle başladık ama sevgili dinleyiciler lütfen sizler de bize eşlik edin. Bizim bir tane mesaj panomuz var. www.engelsizsim.com bölü mesaj panosundan öncelikle Özlem Hanım'a, sonra programa dair sorularınızı, merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Özlem Hanım'la biz hızlı bir şekilde başladık ama Özlem Hanım, ben sizi biliyorum. Çok uzun yıllardır takip ediyorum. Özlem Gürses böyle delirdiğim hatunlardan biri ama Özlem Gürses kimdir? Yani biraz tarif edebilir misiniz? Özlem Gürses'i azıcık anlatır mısınız? Birazcık böyle sizi tanımak istiyorum ve tanıtmak istiyorum dinleyeceğimize. Özlem Gürses'in bir kere bir ODTÜ mimarlık mezunu olduğunu biliyorum ama burada ne işiniz var o zaman? Evet. Ne yapıyorsunuz siz?
Çok güzel. Ben 26 yıldır soruyorum ben kendime. Bana Sezer'cim şöyle, ben böyle normal standart çekirdek bir ailenin Ankara'daki bir apartman dairesinde hayata başlamış bir tek çocuğum. Ankaralıyım. Orada doğdum, orada büyüdüm. Ailem devlet memuriyetinden emekli. Babam akademisyendi, profesör rahmetli. Annem Enerji Bakanlığı'nda kurul başkanıydı, Ziraat Mühendisliği'ndi. Ve ben tek çocuk olarak çok klasik bir Ankara ailesi. Aslına bakarken bütün varlığını, bütün fedakarca sahip olduğu her şeyi çocuklarının eğitimine yatırmış bir ailesi düşünebilirsin. Ama tabii anlattığım 70'li yılların Türkiye'si tabii. Ve o yılların Ankara'sını anlatıyorum sana. Ben 70 doğumluyum, 50 yaşındayım. Sonra ODTÜ mimarlıktan mezun oldum. Ama okurken de aslında seçerken de çok fazla karakterime uygun bir alan olmadığını biliyordum. Buna rağmen tabii aileniz size bu kadar yatırım yapınca ben gazeteci olacağım deseniz bayağı bir şey çıkabilirdi. O zamanlar şimdiki kadar cesur da değildim doğrusu söylemek gerekirse. Dolayısıyla mezun olduktan sonra, ama tabii müthiş bir 4 senedir o ODTÜ'de geçen, beni gerçekten dönüştüren, dünyaya bakışımın çatısına çatıldığı, çok başka insanlarla beni bir araya getiren, ODTÜ oyuncularında tiyatro yaptığım filan, çok yaratıcı yıllar. Sonra o rüzgarla dedim ki ben artık iletişim sektörüne ve medyaya girmek istiyorum. Ve böyle bir çılgınlık yapıp bir gün Ankara'yı terk edip İstanbul'a geldim ve o zamanlar böyle büyük kahramanlar vardı. Ali Kırca, Kulen gibi ekranlarda inanılmaz insanlar vardı. İnanılmaz işler yapılıyordu. ATV'de siyaset meydanına bir gece konuk oldum. Susurluk skandalının tartışıldığı bir yayındı ve halktan işte katılımcılar arıyorlardı. Faks çekiliyordu. O zaman faks vardı hayatımda. İnternet seçti. Ve faks çekmiştim kanala fikirlerimi söyleyen. Onlar da aradılar. Gelin stüdyoda sizi işte yayına almak istiyoruz diye. Yayının sonuna sabah karşı 4.30-5'ti galiba. Ali abi, o zaman benim için Ali Kırca tabii. Ben işte ona yalvarmayı düşünüyorum. İşte yerleri de silerim, fotokopi de çekerim, yeter ki beni ATV haberi alın muhabir olarak falan. Ben daha bir şey diyemeden o dedi ki ya sen akıllı bir kıza benziyorsun. Gel seni birkaç ay muhabirlikte deneyelim. Ve hayatım böyle değişti. Benim mesleğe sokan Ali Kırca'dır. Ve ATV Haber'de televizyon muhabiri olarak mesleğe başladım 26 sene önce. O 2 aylık süreç böyle senelerdir. İnişli çıkışlı, zaman zaman sektörün içinde kalarak, zaman zaman dışına çıkarak devam ediyor. Dolayısıyla hani medyaya girişim böyle. Peki, gezegenlerin yan yana gelmesiyle olmuş bir şey.
Peki aslında başladıktan sonraki sürede bu kadar uzun yıllar içinde bulunacağınızı öngördünüz mü? Hani çok istediğiniz bir şey o kesin ama.
Hayır, hiç düşünmemiştim Sedra. Ben gazeteciliği, ekran çıkıyorsun, haberleri okuyorsun, evine gidip yatıp uyuyorsun zannediyorsun.
Yani. Şu an hani öyle yapılıyor ama.
Yok, şu anda öyle bile yapılmıyor. Yani daha bir yapacağı bir durum var. Ben yani öyle bir şey zannediyordum. Hani o ekranda hayran olduğumuz adamlar, kadınlar, onlar işte aynen böyle çalışıyorlar. Böyle hani bunda bir şey yok. Temiz bir Türkçem var. Hallederim ben falan, yani biraz böyle bu kafadaydım. Fakat bir kere gazeteci olmak için biraz büyümek gerekiyor. Ben tabii 20'li yaşlarımda mesleğe girdim. Daha çok 30'larımdan sonra aslında bir gazetecilik altyapısı ve bir kasaya ulaşabildim. Yani bu ancak emekli olur. Ama tam o yaşlara geldiğimde ve aslında mesleğin en büyük çağlarına geldiğimde de medyada yeni bir düzen başladı ve o düzenin bir parçası olmak istemediğim için ben evlendim, anne oldum, şimdi bir oğlum var ve biraz ara verdim mesleğe. Yani hiç aklıma bile gelmezdi. Benimkisi biraz inat, biraz aşk, tutku, sevdiğim işi yapıyorum sonuçta. Türkiye'de bizim mesleğimizi yapmak için, daha doğrusu yapmamak için, her sabah uyandığında lanet olsun yapmayacağım bu işi demek için milyonlarca sebep var. Ama bir şey seni tutuyor. Yani bu başarma azmi belki. belki bir ideal için çalışıyor olmak. Yani bir şeylerin değişmesini istemek, bir iz bırakmak, onun gayreti. Yani küçücük de olsa bir iz bırakmak, onun gayreti. Herhalde bütün bunların etkisi var ki ben de çok yoruluyorum. Başka bir mesleğe bu kadar emek vermiş olsaydım, sadece benim için geçerli değil, başka gazeteci meslektaşlarım için de geçerli, herhalde şu üçünden birine sahip olurdum. Yani ya şöhret, ya makam, ya para. Bunların içine de sahip olmadığıma göre herhalde ben de düşünüyorum diye düşünüyorum.
Özlem Hanım, şimdi biraz bakıyorum ben böyle gazeteciymiş gibi gazeteciler, muhabirmiş gibi muhabirciler, televizyoncuymuş gibi televizyoncular. Bu iş bu kadar hızlı oluyor mu? Siz muhabirlikten başlayan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dışarıdan o kadar çok olmadığı okunuyor ki, hani yani olmamış dediğiniz o kadar çok şey var ki, olmayacak dediğiniz o kadar çok şey var ki, bu gazetecilik çok, yani kolay bir meslek mi, böyle herkes dan diye atlayabildiği bir şey mi ki böyle son zamanlarda bu kadar sektörde kirlilik var?
Sevgilim, galiba şöyle bir şey oluyor. Gazeteciliğin tanımı değiştirildi son yıllarda. Gazeteciden yorumcu diye bir karakter yaratıldı. Biz yorumcu falan değiliz. Gazeteci temel olarak aslında araştıran kişidir. Doğruyu, gerçeği arayan kişidir. Ve işte bizim malum bir meşhur bir 5N1K kuralımız vardır ya, yani bu 6 soruya toplam. 5N1K o demektir. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim? Bu 6 sorunun yanıtını arayan ve sürekli olarak farklı kaynaklarla konuşarak aldığı bilgiyi doğrulatmaya çalışan, teyit edilmiş bir bilgiyi sunan ve bunu da kamu yararı için yapan, yani kendi çıkarı, işte efendim beleş tatile gideyim falan diye değil de, yani Türkiye'de insanların, kitlelerin bilmesi gerektiğini düşündüğümüz, kendilerini korumak ve geleceklerine daha iyi inşa etmek için bilmesi gerektiğini düşündüğümüz gerçekleri ortaya çıkarma işidir gazetecilik. Tabii. Ama son yıllarda şöyle bir şey oldu, yorumcu diye bir şey üretildi. Hiç sevdiğim bir şey değil. Zaman zaman ben de gidiyorum o kanallarda, işte yorumcu olarak bulunuyorum ama her seferinde lanet ediyorum aslında bakarsan yayın bittikten sonra. Çünkü böyle şeyler yaratıldı. Nasıl diyeyim? Hükümet sözcüsü gibi tipler yani. Bunların gazetecilikle falan alakası yok. Ve buna da hükümet derken, yani bugünün iktidarından söz etmiyorum. İktidarda kim olursa olsun hiç fark etmiyor. Hangi siyasi görüş ya da hangi parti olursa olsun, gazetecinin temel görevi bu kaynaklarıyla bir temas ve mesafeyi kollayarak, yani evet zaman zaman temas edeceksin bilgi almak için ama mesafeni de hep koruyacaksın ve hep bağımsız kalacaksın. Şimdi böyle bir şeyden yorumculuk, işte ortaya salladım, iki tane çaktım, bak bir saat kroşe vurdum, evet, almada cevap verdim falan gibi, böyle acayip, yani hani mahalle kahvesinde bilhas edersin yani icra edilmeyecek düzeyde konuşmaların olduğu bir şeye dönüştü. Böyle bir şov gibi, neydi belirsiz. İnan bana, ben bak 26 yıldır sektördeyim. Bugün ekranda olan bu tırnak içinde yorumcu arkadaşlarım bir tanesini bile tanımıyorum. Hiç mi yolu kesişmez insanı yani? Ben bugün Türkiye televizyonlarında yönetmen koltuğunda oturan, resim seçici olarak rejide çalışan, hatta birçok kanalda çay ocağını işleten kişileri bile tanıyorum. Çünkü hepsiyle bir şekilde çalışmışım bu 26 yıl içinde. Ama bu ekranlarda bağır öykü öykü bağıran insanların hiçbirini tanımıyorum. Bunlar nereden çıktı? Ben de bilmiyorum. Yani herhalde bunlara bir görev tayin ediliyor. Diyorlar ki ya bak sen çık bizim adımıza, şöyle bağır, böyle kapak yap. Zaten yayınlarda görüyorum Sedacığım. Önlerine WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Onlar da onları okuyup işte bir takım yorumlarda bulunuyorlar. Yani acıklı bir durum ama biter. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.
Evet.
En sonunda gerçekler ortaya çıkar.
Evet, evet. Peki her şeye yani gazeteciliğin her şeyine ona dair her şeye böyle en dipten başlamak yani muhabir olmakla başlamak işte pek çok başka işleri de yapmak gazeteciliğe gelinceye kadar ki pek çok işi yapmak ne kazandırır bir televizyoncuya bir gazeteciye nasıl bir bakış açısı?
Muhteşem bir şeydir. Yani bunu hani dinleyicilerimiz açısından belki şöyle bir örnekle anlatsam en kolayıdır. Yani diyelim ki evinizi temizleyeceksiniz ve birinden yardım almak durumundasınız. Siz de çalışıyorsunuz diyelim ki hani böyle yardımcı temizlik elemanları oluyor ya
tabii.
Evlere geliyorlar haftada bir gün falan. Hayatınızda hiç evinizi temizlemediyseniz eğer... doğru insanla çalışamazsınız. Ve o işin niye yapılıp yapılmadığını
anlayamazsınız.
Ya en basit böyle anlatayım sana. Ama eğer gazeteciliğe muhabirlik seviyesinden başladıysanız yaptığınız her işin nasıl yapıldığı ile ilgili bir fikriniz varsa yani seslendirmeden tanıtım yazmaya, montaj yapmaktan habere çıkıp bilgi toplamaya kadar aklına gelen bir telefon numarası nasıl bulunur? Mesela ben hatırlıyorum bizim haber toplantılarımızı. Diyelim ki köprü üzerinde ben şöyle bir şey hatırlıyorum mesela. Bak 1997 yılı ben sana bir hikaye anlatayım. Köprüde birisi kendine atmaya kalkmış. O zaman böyle ikinci köprü, üçüncü köprü falan yok. İkinci köprü yeni yapılmıştı işte ilk yıllarında. Bir vatandaş kendine atmaya kalkmış. İşte kurtarmışlar, etmişler. Biz haber toplantısındayız. Ayşenur Aslan o zamanki haber müdürümüz. Şöyle demişti. Evet bu arkadaşı bulalım bu akşam Ali Kırca ile ana haberi canlı yayına çağıralım. Nasıl ya? Yani bak cep telefonu yok. İnternet diye bir şey yok. 10 milyon İstanbul nüfusu içinde o adamı bulmanı istiyor. İstahatçı varlığını bulmak için. Hadi buldun diyelim. Nasıl bulacağın meçhul ama hadi buldun diyelim. Onu ikna edeceksin. Kolundan tutacaksın. Stüdyoya getireceksin. Ali Kırca ile ana haberde yayına çıkartacaksın mesela. Ve onunla canlı röportaj yapılacak. Ben biliyor musun ki hepimiz buluyorduk. Yani nasıl yapıyorduk bilmiyorum gerçekten de. Ama bir şekilde atıyorduk kendimizi sokağa. İstanbul gerekirse İstanbul pazar bisketçi. Bulduk yani. Şimdi ise önüne geliyor haber. Onu bile doğru okumaktan aciz arkadaşımız
evet,
var. Yani
evet.
Dolayısıyla bu bütün seviyelerden geçerek her alanı bilerek çalıştığın zaman bir kere kül yutmuyorsun. Ama ondan daha önemli bir şey daha var. O da nedir biliyor musun? Gene bütün alanları bilerek geldiğin zaman hangi seviyede seninle çalışırsa çalışsın. İşi iyi yapan bir insanın da emeğine olağanüstü bir saygı duyuyorsun. Bu seni habere götüren aracın şoförü de buna dahil olmak üzere.
Tabii.
O bile bir ustalık ister biliyor musun? Çünkü
tabii
polis
ki.
Seni kovalarken, elinde kamera koşarken aracın kapısının o anda açık olması, şoförün bunu görmesi ve sana kapıyı açması ve seni koşarak itirmesi hemen arabayı gazlıyorsa bu bile bir akıl ister yani. Dolayısıyla oraları biliyor olmanın böyle bir şey var. Hem emeğe saygın yükseliyor
tabii ki.
Hem de seni kandıramıyor kimse.
Çok önemli şeyler söylüyorsunuz Özlem Hanım. O kadar değerli şeyler. Aslında söyledikleriniz bir tek gazetecilik, televizyoncilik sektörüne
değil.
Pek çok alanda kullanabileceğiniz.
Tabii. Aynen.
Çok değerli. Özlem Hanım peki şöyle bir soru sormak istiyorum size. Şimdi televizyonculukla gazetecilik aslında birbirinden farklı. Yani oldukça da farklı. Çok farklı. Bu nasıl belirler? Ne diyelim bununla ilgili? Ne söylemek istersiniz? Yani bu farkı ne zaman ve hangi bağlamda kavradınız?
Ben bir televizyon çocuğu olarak mesleğe başladım ve aslında meslek hayatımın daha fazla bölümünü televizyon yayıncısı olarak geçirdim. Ve her zaman da yayıncılığı, televizyon yayıncılığını yazılı basından daha fazla sevdim. Bunu ne zaman anladım? Bunu Sözcü Gazetesi'nde birkaç yıl çalıştığım zaman anladım. İkisinin arasında çok temel farklar var. Bir kere televizyon yayıncılığının bir zamanla yarışması var ve o adrenalini çok yüksek, belki de daha heyecan verici bir şey. Çünkü o anda olmakta olanı aktarıyorsun. Hı-hı. Benim en sevdiğim şey mesela, ben stüdyoyu falan hiç sevmem. Sokağı severim. Her zaman bir sokak çocuğu ruhum oldu.
Hala da öyle Özlem Hanım.
Biraz da öyle. Hala da öyle. Seyahate falan gittiğimde mutlaka yere oturmak isterim. Mutlaka bir merdiven basamağı bulurum. Sandviçimi orada oturup yerim. Böyle hiç normal bir sandalyeye, bir kafeye oturduğum görülmemiştir. Böyle yani... biraz böyle bir kafayım ben, yani bu yaşta bile hala böyleyim. Dolayısıyla o yayıncılıkta en sevdiğim şey, diyelim ki bir olay patladı, biz ona öyle deriz, bir olayın patlaması, anında oraya ulaşmak ve onun içinden canlı yayında olayları aktarmak, o mesela muhteşem bir şeydir ve yazılı basınla kıyas kabil değil. Yani zannedersin ki o sırada hayat senin etrafında dönüyor ve sanki sen o yayını yapmasan kimsenin olup bitenden haberi olmayacak. Çok acayip bir heyecandır o. Evet. Ama tabii televizyonla gazetenin şöyle farkı var. Yazılı basın kalıcı.
Evet.
Çünkü ne kadar olsa dokümante ediyorsun, bir belge bırakıyorsun. Oysa ki televizyon yayıncılığı geçici, suya yazı yazıyorsun. O gün için tüketiyorsun haberi, ertesi gün yepyeni bir dünya kuruluyor. Yazılı basında benim en zorlandığım şey şuydu. Diyelim ki röportajlar yapıyordum ben. Öyle bir röportaj, öyle bir içerik yaratmalıyım ki röportajı pazartesi günü yapacağım, salı günü de şifresini yapacağım, yazacağım, çarşamba gazeteye göndereceğim, perşembe yayınlanacak. Yani bu şu demek, pazartesi günü yaptığım röportajın perşembe günü de okunabilir olması, anlamlı olması, gazetecilik açısından manşet olacak bir içeriği olması için kafa patlatman gerekiyor. Oysa ki televizyonda ekstra bir şey yapmana gerek yok. Gün içinde her şey olup bitiyor zaten ve sen oradasın ve sürekli aktarıyorsun. İkisinin arasındaki temel fark bu. Ama ben hangisiyim dersen, ben televizyon çocuğuyum. Evet. Ben orayı daha çok sevdim.
Ben de sizi oradan tanıdığım için orası çok önemli benim için de gerçekten. Peki siz televizyonda çalışırken şunu sormak istiyorum. Bir kere bir, çalışılması kolay biri misiniz? Yoksa böyle böyle biraz hafif kaygı duyar mı sizinle çalışanlar? Biraz böyle otoriter bir tarafınız var mı? İkinci soru da, bazı yapımları, bazı işleri ortaya çıkarırken ekip önemli midir televizyonda? Ya yani güvendiğin bir ekibin olması değerli bir şey midir?
Televizyonda ekipsiz adım atamazsın. Tuvalete bile gidemezsin. Yani o kadar önemlidir ekip. Gazetede daha bireysel. Köşeni yazıyorsun veya da işte röportajını yapıyorsun, gönderiyorsun. Bir sayfa sekreteri ya da grafiker ya da işte genel yayın yönetmeni nasıl öngörüyorsa ona göre işte bir şeyler yapıyor, yayınlıyor. Ama şeyde televizyonda söylüyorum, yani aracı kullanacak olan şoför abiden tut da o sırada montajda kullanacağım grafiği tasarlayan kişiye kadar, yani tam anlamıyla bir ekip işi ve büyük bir koordinasyon gerektiren, orkestra şefliği gerektiren bir iş televizyon yayıncılığı. O açıdan da çok zevk aldığım bir şey. Ben tam bir tatlı sertim.
Öyle belli yani, oluyor zaten.
Evet evet, yani işine ihtimam eden biriyim ben. En iyisini yapmak gibi bir azmim var. Eskiden hırsım vardı. O hırsın ne kadar toksik bir şey olduğunu yaşayarak gördüm. Hırslı biriydim ben, ama hırsın kimseye faydası yok, onu anladım. Çünkü hayat diyorum ya, sana öğretiyor gerçekten de. Hırsımdan çok şükür kurtuldum, ama azmimden hala kurtulabilmiş değilim. Yani iyi yapmayı düşünüyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım da benim o gayretimi deyim belki de, gördükleri zaman onlar da gaza geliyorlar. Benim titizlendiğimi bildikleri için benden çekinirler ama korkmazlar. Yani benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar çalışma arkadaşlarım arasında kalbini kırdığım hiç kimse olmadı. Onlar da aynı şekilde bana ihtimam ederek en iyisini yapmaya çalışırlar. Onu biliyorum. Benden korktukları için değil, beni sevdikleri için özen gösterirler. Ve de zevkle çalışırız. Yani ben şeyi de çok severim. Çalışırken eğlenmeyi de çok severim.
Başarıları
kutlamayı da çok severim. İyi bir şey yaptıysak hep birlikte bunu paylaşmayı, illa bunun bir kutlamasını yapmayı da çok severim doğrusu. Çünkü bizim sektörümüzde zaten Kazanç dediğin şey aslında tamamen teşekkürle ilgili bir şey. Bizde kazanç bu. Yani hele böyle ne bileyim öyle deve dişi gibi bir şöhret değilsen, büyük enkırmenler, bilmem neler, valla para kazanan işte ekran yüzleri falan, öyle bir insanlar değilsen, insanlar senden sadece bir eline sağlık bekler, bir teşekkür bekler. Ya da habere konu kişinin bir telefonla bekler. Ya çok teşekkür ediyorum Ayşe, Fatma, neyse işte bu kızımın cinayetiyle ilgili bu dosyayı sürekli gündemde tuttuğunuz için. Mesela böyle bir telefon budur yani.
Çok önemli ama çok değerli.
O yüzden biz hani Türkçe'de bir laf vardır ya, bir aferine bin maşrap ayran içmek diye, bizim durumumuz budur yani.
Özlem Hanım, pek çok televizyon programı yaptınız. Farklı kategorilerde televizyon programları yaptınız. İşte ben biliyorum Habertürk'te Star vardı. Star'da yaptınız. İşte ATV'de, evet. NTV'de evet. yaptınız. Ve çok keyifli programlarda. Hepsi de haber kuşağı programı değildi aslında. Farklı kategorilerde de vardı. Hafta sonu
değildi.
Programı yaptınız.
Evet,
mesela böyle evet. Şöyle bir baktığınızda programlara ve programcı kimliğinize baktığınızda daha çok ne tür programları yapmayı çok sevdiniz o dönemde?
En çok insan hikayesi yapmayı seviyorum. Özellikle son dönemde.
Evet.
Eskiden böyle flash haberin içinde olmak. Mesela insanlar beni siyasetten çok hoşlanıyorum falan zannediyorlar. Hatta günün birinde siyasete girmek istediğimi falan düşünenler. Ama iğreniyorum siyasetten. Yani daha hangi kelimeyle ifade edebilirim bilmiyorum ama gerçekten. Nefret ediyorum siyasetten. ama Türkiye'de maalesef gazetecilerin böyle bir çıkması var. Çünkü Türkiye'de insanlar en çok siyaseti de futbolu merak ediyorlar. Birinden diğerine kendinizi içinde buluyorsunuz. Yani çok sevdiğim bir alan değil. Ben en çok insan hikayeleri yapmayı seviyorum. Televizyonda da onu seviyordum. Gazetede de onu seviyordum. Kendi dünyaları içinde, kendi hikayeleri çerçevesinde bir idealizmle çalışan ve başkaları için bir şey yapmak üzere yola çıkmış kişilerin hikayelerini çok seviyorum. Yani mesela senin hikayen, mesela bir başka genç kadının hikayesi, mesela bir gencin başarısı. Bunlar beni çok çok etkiliyor ve Türkiye'nin de aslında böyle kahramanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bizde kahramanlık böyle tuhaf birazcık milliyetçilik sosu, birazcık şey sosu
evet,
falan
evet,
böyle
evet.
bir değişik bir şekilde anlaşılıyor. Ve ben bunun delikanlılarımızı, genç erkekleri, genç kadınları çok da olumlu etkilemediğini düşünüyorum. Bana kendi mahallelerinde efsane olmuş insanların hikayeleri çok iyi geliyor. Ve ben en çok onları yapmak istiyorum. Bana Baştan Anlat diye bir programım vardı TV2'de. Orada o çeşit insanları, yani adı sana duyulmamış ama muhteşem şeyler yapmış insanları ekrana çıkartmak için çalışıyordum. Çoğunu da başardım. Ben öyle kendi hayatlarının kahramanı olmuş olan sıradan insanların ilham veren hikayelerini yapmayı çok seviyorum gençlikte.
Aslında siz de kendi hayatınızın kahramanısınız. Ben öyle görüyorum Özlem Hanım.
Hepimiz öyleyiz. Sen de öylesin. Umarım ki
sakıncası yoktur. Özlem Hanım, Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirdikten sonra sanıyorum yüksek lisans döneminde aslında hayatında çok ilginç bir gelişme oluyor. Hiç beklenmedik bir şey oluyor ve Özlem Hanım oldukça da ağır bir trafik kazası geçiriyor. Ve bu trafik
kazası...
7 takla attım. 7 takla. İnanamıyorum Özlem Hanım. Evet. Peki ne oldu? Yani biraz devamını sizden dinlesem olur mu?
Tabii. ODTÜ'de yüksek lisansa başlamıştım. Şimdi aslında benimki Türkiye'de pek çok genç kadının başına gelen bir hikaye aslına bakarsan. ODTÜ mimarlıktan mezun olduktan sonra diplomamı aldım. Fakat diplomayla ne yapacağımı bilmiyordum çünkü mimarlık yapmayı düşünmüyordum. şimdi tabii öyle enteresan bir durum ki bu Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden mezun olmuşsunuz fakat bir mesleğiniz yok. Yani var ama siz o mesleği yapmayı düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla bir mesleğiniz olmamış oluyor. Ben ne yapacağım şimdi diye düşünürken ne istediğini bilmeyen, daha doğrusu istekleri için cesaret gösteremeyen tüm genç kadınların yaptığı gibi aynı anda iki şeyi yaptım. Hem evlendim hem yüksek lisansa başladım. yani hani çifte hata. Yani bir insan neden yapmayı düşünmediğim bir meslek için yüksek lisansa başladım. Ama bu arada bölüm birincisiydim. Yani onu da söyleyeyim. Yani disiplinli ve sorumluluk sahibi bir öğrenciydim. O yüzden bölüm birincisiydim. Yani sonuçta insan çalışırsa birçok şeyi başarabilir. Ama bu her başardığı şeyi seveceği anlamına dolayısıyla böyle bir şeyin içindeyken daha böyle evliliğimin 3,5. ayı falandı ve çok kafamın karışık olduğu uykusuz bir gecenin sabahında böyle 5. el falandı galiba. Bir Murat 131 arabam vardı öğrenciyorum ama onunla işe giderken zannediyorum soldan geçen bir kamyondu. Onun rüzgarını biraz gereğinden fazla paniğe kapılarak hissedince birdenbire direksiyonu sağa kırdım ve bir şarampolden aşağı yuvarlandım. Araba zaten paramparça oldu. Yani bir daha trafiğe çıkamadı. Bildiğin hurda oldu. Ben hurdadan biraz daha iyi bir durumdaydım ama kırılmadık yerim kalmamıştı. Onun hatırası vücudumda var hala. Bir bacağım diğerinden kısa, sol kalçam atrofik. Yani bunları yaşadım. Uzun süre yürüyemedim filan ve 24 yaşındaydım. Yani çok genç. Evet, çok gençtim yani. Ve ben o kazayı bana büyük bir lütuf olarak gönderildiğini anladım daha sonra. Zaten acilde sedyede yatarken bile düşünüyordum. Yani ben bunu yaşadıysam bunun bir sebebi olmuş olmalı. Hayatta kaldıysam da bir anlamı olmuş olmalı diye. İşte İstanbul'a geliş hikayem böyle başlar Sevda. Yani herhalde bu kazayı yaşamamış olsaydım kendi hayatıma ve kendi hayallerimi sahip çıkma cesaretini belki de hiç gösteremeyecektim. O yüksek lisansı gene böyle birincisi olarak bitirip sonra mimarlık ofisinde işe girip iyi kötü bir maaş bir pozisyonda çalışıp erken işte bu ilk evlendiğim beyefendiyle bir şekilde evliliğimi sürdürüp falan böyle yani standart bir hayatım olacaktı diye düşünüyorum. O kaza o yüzden bana büyük bir armağandır. Hem yüksek lisansı bıraktım maalesef. Tez aşamasına gelmiştim ikinci sene. Yapmadım, yazmadım tezimi. Ve boşandım. Ondan sonra da geldim ve bütün hayatımı değiştirip yepyeni bir sektöre girdim. Hikaye böyle.
Aslında ben şunu görüyorum. Şimdi mimari dediğiniz şey, mimarlık okumak dediğiniz şey aslında çok da detayı içinde barındırıyor ve bence siz hiç mimarlık yapmadınız ya Özlem Hanım. Bence yaptığınız bütün programlarda, gazetecilikte olsun, televizyon programlarında olsun, o mimarinin o detaylı çizimlerini kafanızda yaptınız kendi programlarınız için. Çok detaylı böyle harika programlar, harika analizler. Bence onun mutlaka bir katkısı oldu gibi hissediyorum programlara.
Hem de olağanüstü bir katkısı oldu. Bir kere iki türlü katkısı oldu. İnsana nasıl bir kampüste eğitim geçirdiği çok önemli. Bizi çok, dinleyen gençler var ya. Tatipçilerin hep söylüyor ya yani bölüm değil üniversite seçin diye.
Öyle, kesinlikle öyle.
Yani iyi kötü sizi mutlu edecek, iyi kötü sizi mutlu edecek ve bir süre içinde size bir meslek bilgisi olarak geri dönecek bir standart bölüm ama iyi bir kampüs önemli. Ben o gibi bir ortamda özgür düşüncenin gerçekten iliklerine kadar hissettiğim bir ortamda yetişmiş olmak benim için büyük bir avantaj. Birincisi bu. İkincisi mimarlık aynı zamanda bir tasarlama süreci. Dolayısıyla hayatta tasarladığınız pek çok şey var. Zaman yönetimi bile televizyonda bunlardan biri mesela. Mimarlık aynı zamanda neden sonuç ilişkisi.
Tabii.
Kurmanızı gerektiren bir meslek dalı. Yani hangi binayı nasıl yaparsanız sonucu ne olur? Bunu öngörmeniz lazım. Dolayısıyla bir de yaratıcı bir süreç. İçinde sanat olmayan hiçbir şey yok mimarlıkta.
Çok yaratıcı ve o analitik...
Bunlar bana çok şey kattı.
O analitik, mimarinin o analitik sürecini siz pek çok şeye yansıtıyorsunuz hala bence. Öyle görüyorum yani.
Evet, dolayısıyla o bana bir şey kazandırdı. Ben orada minnettarım. Ve bir sürü mimar dostumla da hala dostluğumla sürüyor, işbirliğimle sürüyor. Ve mesela şöyle bir şey oldu. NTV'ye 26 bölümlük bir mimarlık belgeseli yaptım.
Onu hatırlıyorum.
Bura bana nasip oldu. Doğru, hayatta her şeyin bir sebebi var Sevdacığım. O bir gerçek.
Peki Özlem Hanım, bu kadar böyle çok güzel bir yolculuktan söz ediyorsunuz. Yani televizyon dünyasına katılmanız, burada verdiğiniz mücadele, işte yaptığınız programlar. Bir de şunu sormak istiyorum. Yani mesela Türkiye'de bizim gibi coğrafyalarda ya da dünyanın her yerinde de böyle olabilir ama belki biraz genellemek için bunu söylüyorum. Bizim gibi coğrafyalarda bir erkeğin İşte anchorman olduktan sonra artık çok da bir şey inşa etmesi gerekmiyor bu tür sektörlerde. Onun sonuçlarını belki hayatının sonuna kadar gayet yiyebiliyor, işte toplayabiliyor falan. Bir kadın için bu böyle midir? Yani gazetecilik ve televizyon dünyasında öyle bir sektörde kadın olarak bulunmak hep yeni bir şey inşa etmeyi gerektirir mi? Yoksa bir şey tutturdunuz, o öyle gider mi?
Tam tersine, eğer bir kadın gazeteci olarak hele 50 yaşında hala ekranda kalabildiyseniz bunun bir tek sebebi vardır. O da kendinizi sürekli yeniden üretip yeniden yepyeni versiyonlarınızla bu sektörün içinde yer alma inadıdır. Bizde böyle, yani bizde bir erkek bir pozisyona geldikten sonra aynen söylediğin gibi hayat boyu onun ekmeğini yiyebilir ki erkeklerin özellikle gazetecilikte ilerlemesi de çok kolay. Yani şu anda ben sadece bizi dinleyenlerden bu akşam mesela 5 tane haber kanalını arka arkaya zeplesinler 10'ar saniyeyle. Görecekler ki bütün ekranlarda sadece erkekler var ve hatta gerekirse kürtaj bile onlar konuşuyorlar. Dolayısıyla bir kere böyle bir erkek egemen sektördür gazetecilik. Dünyada da böyle. Hatta kamuoyu araştırmaları şunu söylüyor. Mesela aynı haberi aynı kelimelerle, aynı ses tonu ve aynı vurgulamayla ekranda 50 yaşında bana benzeyen bir kadın mı okusa, yoksa Ali Kırca'ya benzeyen kül saçlı böyle bir beyefendi mi okusa, biliyor musun bütün araştırmalar gösteriyor ki izleyiciler erkeğe inanıyorlar. Kadının yalan söylediğini düşünüyorlar.
Evet.
Şimdi bir kere bizim kadın algımızda bile büyük bir sakatlık var, yani büyük bir hata var. Yani bir kere biz orada bile çok geriden başlıyoruz mücadeleye. Dolayısıyla hiç kolay bir iş değildi bu. Hem bir sürü zevzek adamla mücadele etmek zorundasın. En basitinden sana abuk sabuk şakalar yaparlar ve gülmeni beklerler. Ben eskiden gülümsüyordum. Şimdi gülümsemiyorum bile. Böyle boş boş bakıyorum suratlarına. Yani bir kere böyle bir şey var. İşte ikincisi, kadınlarla ilgili klişeler var. Bir kadın bir şey başardıysa mutlaka bir yollardan geçmiştir.
Evet,
değil mi? Hep bu
evet,
çirkin,
evet,
çirkin
evet.
Yakıştırmalar. Yani hele bizim sektörümüz için daha da fazla. Ama ben ne yaptım? Ben bir kere inanmadığım hiçbir yayıncılığı yapmamak için direndim. Gerekirse istifa ettim. Çıktım gittim yani.
Evet, onu da biliyorum.
Evet. Yani gerekirse bıraktım. Böyle bir şeyim olmadı. Yani nasıl diyeyim? Bir pozisyonu korumak adına onu oturmadım yani. Onu yapmadım hiçbir zaman. Bundan da gurur duyuyorum. İyi ki de yapmadım yani. Bu belki beni yaşıtlarımdan, kendi kuşağımdan geride bıraktı bu meslekte. Ama hiç değilse benim içim rahat. Dolayısıyla kadınlar için hayat çok daha zor. Ve giderek zorlaştı Türkiye'de maalesef. Bunu söyleyince erkek dostlarımız biraz bozuluyorlar ama bozulacak bir şey yok. Türkiye'de her gün, bak yani son 48 saat içinde 4 kadın öldürüldü.
Evet,
bu ülkede. Her gün biraz daha zorlaşıyor kadınların hayatı bu ülkede. Ben hep şunu söylüyorum. Kadınlar mutlu olmadan, kadınlar özgür olmadan erkeklerin de mutlu ve özgür olmasına imkan yok. İmkan yok. Yani erkekler bunu anladığı gün biz yolumuzu yan yana yürümeye devam edeceğiz inşallah. Yoksa öbür türlü bu iş çok zor. Gençler için de çok zor.
Peki Özlem Gürses bu güçlü kadın olma kimliğini, daha doğrusu kadın kimliğini tam anlamıyla ne zaman kavradı? Ya bu kadar...
40'lı yaşlarımda.
Evet.
40'lı yaşlarımda. Yani böyle 43-44. Hatta böyle belki 45 falan. Yani çünkü bizim yani ömrümüzün ilk 20 yılı zaten nasıl saptanacağız onunla geçiyor. İşte gülsen kabahat, kolun gözükse kabahat, saçın gözükse kabahat, dizin gözükse ayrı dert. Yani kendimizi saklamak, işte efendim kendi bedenimizi tanımak, bedenimizin bize işte içerdiği riskleri anlamaya çalışmak, neden böyle. Bir kere ilk 20 yıl öyle geçiyor. Sonraki 10 yıl abuk sabuk aşklarla geçiyor. Yani bir yandan işte duygusal iniş çıkışların oluyor. Bir yandan meslekle ilgili boşarma azmin oluyor. Hı-hı, orada takılıyorsun, burada takılıyorsun. Derken mutlaka bir evlilik, bir şey, bir annelik. Çoğu insan yaşıyor bunu. O da ayrı bir travma yani. Hani o da çok kolay bir iş değil anne olmak. Yani yepyeni bir ufuk açılıyor önünde. Ve böyle hani o masallardaki gibi bir şey değil. Bebeği kucağıma verdiler sanırsın böyle bir kokusu. Öyle değil yani. Annelik ciddi mesai yani. Yeni 7-24 bir mesai yani. Ve babası da başarılacak bir işte değil yani. Bu işte iki kişi olması lazım. Çocuk yetiştirmek ciddi bir iş. Ama sonra işte böyle bir artık hormonlarla mı ilgilisiydi bilmiyorum. Herhalde o annelik duygusunun hafiflediği, belki biraz daha kadının kendini özgür hissettiği, bedenini yalıştı. O başarma duygusunun törpülendiği, hayattaki mutluluk ve esenlik kaynağının aslında daha çok sadeleşmeyle ilgili olduğunu keşfettiği bir dönem oluyor. Ve kırklardan sonra o başka bir kafaya geliyorsun. Yani daha özgür hissediyorsun kendini. Daha rahatlıyorsun. Bende de öyle oldu doğrusu. Bende de öyle oldu. Yani kritik yaşlar kırklar ve 45'ler sonrası.
Peki böyle acayip güzel programlar, televizyon programları yaparken böyle bir gün çat diye böyle bir gitti Özlem Gürses. Allah'ım nerede bu Özlem Gürses? Bakıyorum. İnternete bakıyorum. Bir haber, bir şey de yok. Birdenbire gitti. Yani birdenbire programlarda bitti. Özlem Gürses gitti. O güzel işte dinlediğimiz bir iki tane muhalif sesten birileri de gitti o dönemde sizinle birlikte. Yoktunuz yani. Yok oldunuz. Ne yaptınız o aradarda? Nereye gittiniz? Nasıl değerlendirdiniz o bizim sizi bilmediğimiz boşluklarda?
Ben her zaman evime dönerim ve her seferinde de evimde olmaktan mutlu olmuş bir kadınımdır. Belki gene meslektaşlarımdan farklı olarak yani hep önceliğim oğlum oldu. Yani diyorum azmin de vardı, hırsım da vardı. Ama hani birinden birini seçmen gerekirse dediğim zaman oğlum benim için çok değerli bir önceliğimdi. Evet ediyorum ben ve ne yapıyorum? Bir şey üzülüyorum. Üzüldüğüm zaman da derin üzülüyorum yani. Mesela birkaç ay falan üzülüyorum. Baya böyle yani yatak dışı şey olurum yani. Hani güne zor başlıyorum falan. Sonra o üzülmeme izin veriyorum yani. İyice bir üzüleyim ki üzülecek halim kalmasın. Ondan sonra bu şımarıklık bitsin ve hayat devam etsin diye. Birkaç ay içinde o üzüntü bitiyor. Tutuyorum o üzüntüyü. Ondan sonra da diyorum ki peki şimdi ben ne yapabilirim? Yani enerjim var, aklım var, zamanım var. Bunu nasıl olur kullanabilirim? Yemeğim, oturuyorum, seyahat ediyorum, bol bol yemek yapıyorum. Öyle çok kalabalık bir arkadaş grubu olan biri de değilimdir. Yani böyle aklım geçilere falan öyle bir hayatım yok benim. Dolayısıyla işte kendi dünyamda kedim, köpeğim böyle seyahat ederek dünyayı anlamaya çalışarak böyle devam ediyorum.
Tabii bunları yaparken bu küçük bir ara verdikten sonra konuşacağız. Özlem Hanım nefisli bir kitap yazdı sevgili dinleyiciler. Bu kitaptan tabii ki de bahsetmeden olmaz. Çok çok keyifli bir kitap. Özlem Hanım ben çok severek birkaç defa okudum. İçinde çok değerli, gerçekten çok değerli öyküler var. Özlem Gürses'in kitabı arkadaşlar bazen olmaz. Kitap üzerine konuşacağız birazdan. Özlem Hanım'ın Sözcü Gazetesi'ndeki yazıları üzerine biraz konuşacağız. Yaptığı, hala yapmaya devam ettiği bazı programlar var. Onlar üzerine konuşacağız. Pek çok şey üzerine konuşacağız ama biraz Özlem Hanım'ı dinlendirmiş olalım. Hem de biz de bir şarkı daha dinleyelim Özlem Hanım'ın seçtiği şarkılardan. Sevdanın güncesi birazdan kaldığı yerden devam edecek. Kısacık bir ara Hümeyra'dan bir şarkı çalacağım şimdi. Thank you.
nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri? Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskiden de bitti. Hepsi geçti. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara. Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri? Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskiden de bitti. Hepsi geçti. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, sarıl yarınlara. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara.
Radyo Engelsiz Erişim, Erişilebilir İletişim.
Evet, Hümeyra'dan çok güzel bir şarkı dinledik. Bunu da Özlem Hanım bizim için seçti. Hümeyra'yı çok özlemişim. Benim böyle ara ara dönüp dinlediğim, özlediğim sesler vardır. Hümeyra da bunlardan bir tanesi. Bir de Zuhal Olcay'ı çok özlerim ara ara, Özlem Hanım ben. Çok severim dinlemeyi. Hümeyra'yı da çok özlemişim. Peki biz müzik çalmadan önce, bir ara vermeden önce Özlem Hanım'ın böyle anlattığı gibi ben eve gidiyorum, evde şunları bunları yapıyorum falan diyor ama bir yandan da kitap yazdım. O kitaptan mutlaka bahsetmek istiyorum sizlere sevgili dinleyiciler. Bu kitap Bazen Olmaz. Kitapta evet, çok ünlü insanlar var ve bu ünlü insanların neyinden bahsediyoruz bu kez? Böyle bir ters köşe bir şey yapmışız Özlem Hanım.
Evet, başarısızlık hikayelerini anlatıyorlar. Ben hep esprisini yapıyorum. Başarısızlığın kitabını yazdım dedim. ama gerçekten de öyle oldu. Aslında şöyle oldu Seda. Çünkü bu, yani yazdım ve evetten daha çok hazırladım desem daha doğru olur herhalde. Çünkü yazmak istediğim kitabı henüz yazmadım. Evet. Onu herhalde birkaç yıl içinde yazacağım gerçekten de. Şimdi Adnan Dağlık çok sevdiğim bir iş adamı dostum var, sanayicidir kendisi. Böyle bu entelektüel dünyalara bir merakı var, çok sıkılıyor bence sanayide. Ve harika bir yayın evi kurdu, Kronik Kitap diye. O yayın evini kurduk senesinde Dedi ki gel senin gibi bir çatlakla böyle enteresan bir şey yapalım beraber. Dedim ki tamam, ne yapalım, ters köşe bir şey. Ve sonuçta dedik ki Türkiye'deki 10 çok şöhretli kanaat önderi insana iş dünyasında, spor dünyasında, sanat dünyasında başarısızlıklarını anlattıralım. Dedim ki adına ya bulabilir miyiz, anlatırlar mı sence? Valla dedim bir deneyelim. Yani belki bulabiliriz 10 kişi. Ve gerçekten de bulduk. Bu şundan dolayı çıktı. Türkiye'de genç insanlar hata yapmaktan fobi boyutunda korkuyorlar.
Evet.
O kadar çok korkuyorlar, o kadar çok korkuyorlar ki günün sonunda bir kanepenin üzerinde, bir bilgisayarın arkasında bir ömür tüketiyorlar ve ölüp gidiyorlar. Hiçbir risk almadan, hiçbir cesaret göstermeden, hiç farklı bir yola girmeden ömür böylece tükenip gidiyor. Ve bu bir tuşuna midir aslına bakarsan? Böyle 40'larda, 60'larda, 70'lerde gelir seni bulur, üstünden koca bir dalga olarak geçer ve olmak istediğim kadın bu muydu? Olmak istediğim erkek bu muydu? Böyle bir babam olmak istemiştim. Böyle bir çalışan mı olmak istemiştim? Böyle bir aşık mı olmak istemiştim? Böyle bir annem olmak istemiştim? Bütün bunları düşünürsen ve büyük bir hesaplaşmadır. O hesaplaşmanın sonuçları çok trajik olabilir. Onun için insan yola çıkmalı. Yani hayat hepimize verilmiş bir armağan ve bir provası yok. Gerçeği bu. Bir kere sahip olabiliyoruz. Onun değerinin, her saniyesinin değerini bilmek lazım. Ve insanın en büyük özgürlüğü ve hakkı yaşamaktan daha fazla kendini gerçekleştirebilme hakkıdır diye düşünüyorum ben. O yüzden hepimizin daha fazla umuda ve cesarete ihtiyacı var bu ülkede. Çünkü biz bu ülkede doğuyoruz, yapma, ölüyoruz, yapma. Yapma, hayır, olmaz, yapamazsın, yapma, olmaz.
İcat çıkarma.
Yapma. Yapma, hep yapma, hep hayır, hep yapma ve hep hayır yani. Gerçekten de hep bunun üzerine kurulu bir kültürel kodla büyüyoruz. Kızlar daha fazla ama erkekler de bizden daha az değiller gerçekten. Dolayısıyla bu kitabı yazıp ya da hazırlayıp şu mesajı vermek istedik. Ya arkadaşlar, bu çok zengin zannettiğiniz, büyük şöhretleri olduğunu düşündüğünüz, işte başardığını düşündüğünüz büyük sanatları olan insanlar da geri yollardan gelmişler buraya. Ve o yollara çıkarken bir riskler almışlar, bir cesaretler göstermişler. Bazen de vazgeçmişler. Mesela bizde İkisini de evlere ediyoruz. Biz ya yapmacıyız ya da yap sonuna kadar yap. Ya kardeşim arada vazla geçebilir. Olmuyorsa olmuyordur yani mesela. Bir şeyi uzatmanın da haline yok. Zaten de insanlar kendi fikirlerine aşık oluyorlar ve oralardan dönemiyorlar. Ya da yine başarısızlık suyla ya da başarısızlık el alem ne der?
Evet.
O şeyiyle, çok yaptalamasıyla.
Çok bağlayan bir şey.
Birini üzmeyeyim, ötekini kırmayayım, öbürü öbürü kızmasın falan duygularıyla aslında normal koşullarda hiç sürdürmek istemeyeceğimiz evlilikleri, işleri, hayat biçimlerini havabam sürdürüyoruz yani ve sonrası çok büyük trajedi. Kitap aslında bu nedenle yazıldı. Bu 10 isme başarısızlık hikayelerini anlattırmak istedim. Kimisi gerçekten kalbini açtı. Ve hakikaten duygu dünyasını açtı. Sen psikoloji okudun. Dolayısıyla hangisi bunu yaptı, hangisi yapmadı çok iyi anlamışsındır.
Evet.
Kimisi çabının etrafından dolandı.
Evet, evet.
Biraz anlattı. Biraz mesaj verdi. Ama önemli bir deneydi bizim için. Önemli bir deneyimdi. Ve ben hazırlarken de o insanlarla bu röportaj serilerini yaparken de çok şey öğrendim kendi adıma.
Evet, evet. Siz de bir iç yolculuk yapmış oldunuz aslında bir yandan da hani o röportajları
çok
yaparken.
Çok.
Bir kere çok ünlü kişiler var. Mesela şöyle birkaç tane söylemek gerekirse, bu arada arkadaşlar kitap Boğaziçi Üniversitesi'nin Sesli Kütüphanesi, hepinizin bildiği Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM'de var, okunmuş, hazır. Lütfen bu kitabı okuyun ve bu kez de başarısızlık hikayelerine tanık olun. Bu gerçekten çok güzel bir şey katacak diye düşünüyorum her birimize. Çünkü Özlem Hanım, başarısızlığı anlatmak da aynı zamanda bir bilgelik de değil midir bir yandan? Öyle bir bilgelik de gerektiriyor sanki. Kendiyle barışmış olma hali gerektiriyor. Kendi
evet,
olgunluğunu bitirmiş olmayı evet da gerektiriyor bir yandan.
Ya olgunluğu bitirmek diye bir şey yok ama gerçekten bazı şeylerle barışmış olmak ve bazı konularda kendini ve başkalarını affetmiş olmanın ve özgür bir zihne, özgür bir gönle ermiş olmanın o hali gerektiriyor gerçekten. Aslına bakarsan Benim hayatım biraz enteresan. Ben galiba kişileri, olayları, durumları hayatıma bir şekilde çağırıyorum. O trafik kazasını da çağırdım çok büyük ihtimalle ve o kaza beni özgürleştirdi. Yani böyle şeyleri ben herhalde ya da siyaset meydanında gecenin bir köründe Ali Kırca'nın gel bu mesleği dene demesi falan. Yani ben çağırıyorum. Sanki cesaret gösterdiğim zaman ve bütün evrene hakikaten bütün hücrelerinle bunu istiyorum veya bunun hayalini kuruyorum dediğin zaman bir reaksiyon geliyor gerçekten de. Ben o zamanlar kendimi çok başarısız, çok işe yaramaz, çok da bir şey hissediyordum. Bu kitabı yaptığım zaman tam da böyle bir psikolojideydim. Dolayısıyla kitap bana bir terapi oldu ve kendi yolculuğumda da bir kez daha kendimle yüzleşerek belli farkındalıklar edinmemi sağladı. Bu açıdan da benim için değerli bir deneyimdir bazen olan. O insanların hikayelerinin her bir cümlesinde bazen kendimi buldum, bazen kendi hikayemin bir parçasını buldum. Ve benim özgürleşme macerama, bu klişelerden, kalıplardan kurtulma macerama bir yol gösterdi, yön gösterdi kitap. Önemli bir deneyim hakikaten benim için. Çok çok da hoş insanlar tanımış oldum. Daha önce tanımadıklarım var aralarında. Daha yani mesela Cem Yılmaz'ı tanıyordum, Cem Boyner'i tanıyordum. Ama Zeynep Ozu'yu hiç tanımıyordum. İlk defa tanıştım onunla. Ya da Arda Turan'ı hiç tanımamıştım daha önce. İlk defa tanıştım. Yani dolayısıyla onların hikayeleri ya da Ali Sabancı tanıyordum ama bu kadar yakın tanımıyordum. Yarın mutlarken hep hakkımdaki haberleri okuyordum ama oturup hiç böyle uzun uzun sohbet etmemiştim. Dolayısıyla bütün bunlara tanık olmak da gerçekten bana da bir şey kattı. Şimdi bazen olur yazmak lazım Sevda.
Evet. Ama aslında kitap bir yandan da onu da söylüyor. Yani şeyi de söylüyor bir yandan.
Söylüyor.
Evet. Yani kitap tamamen söylüyor. Olumsuz bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Bazen olmaz derken aslında bazen de oluru da çok başka bir biçimde vurguluyor gerçekten. Kitap da Özlem Hanım birkaçının ismini söyledi. Cem Yılmaz, Cem Boyner, iki tane Cem var. İşte Muhtar Kent var. Evet. Hanzade Doğan var. Zeynep Bodur var. İşte Muhtar Kent var demiştik. Abdül
Sadir Konukoğlu var.
Konukoğlu var. Evet. Evet evet iş
Mustafa
adamı.
Mustafa Denizli var.
Mustafa Denizli ve pek çok alan farklı sektörlerden kişiler var. Ama kadın çok az. Yine böyle bir erkek ağırlıklı.
İki sebebi var. İki sebebi var. O seviyelerde yani ben istemiştim ki göz önünde bulunan isimler olsun ki insanlara daha da ters köşe olsun. Vay amma şöhret falan dediğin adam sana bir trajedisini ya da bir hikayesini anlatırsa nasıl kaybettiğini. O daha enteresan olur diye düşündüğüm için. O seviyelerde kadın az. Birincisi bu. İkincisi kadınlar başarısını erkeklerden daha dramatik olarak yaşıyorlar.
Evet.
O duyguyu. Utanıyorlar. Bununla yüzleşemiyorlar. Çünkü biz hep başarılı olmak üzere yetiştirildik ki erkekler dilediği hatayı yapabilirler ama aynı kırmızı halılar önlerine hep serinmeye devam eder. Ama kızlar hep doğru yapmak zorundalar. Hep biz mükemmel olmak zorundayız ya. Hatta ünlü laf var ya yani şimdi burada anlayayım bu kutu şöyle gel salonda böyle de falan hani aynı bedende 5000 kişi aynı bedende 5000 kişi olmak zorundayız.
Evet.
O yüzden kadınlar bu başarısızlık meselesini daha derin yaşıyorlar. Ve o kadar da kolay anlatamıyorlar. Üzülüyorlar yani. Bayağı sarsılıyorlar yani. Dolayısıyla onu yaşadım. O yüzden kadın hakikaten illa tutturdum. Sen gene iyi 2-3 kadın. Çünkü
evet.
İlk versiyonunda tamamı erkekti. Dedim ki yapmıyorum ben bu kitabı. İçinde bir tane bile kadın olmayan hiçbir kitabı yapmıyorum kardeşim.
gerçekten çok keyifli bir kitap olmuş. Mutlaka vakit bulup vakit ayırıp okumanızı öneriyorum. Hem böyle bir gerçekten insanların böyle bir yolculuğunu görebileceğiniz bir kitap hem de başarısızlık hikayelerine tanık olurken aslında onların yaşamın içinden neler kazandığını da görebileceğiniz bir kitap. Özlem Hanım'ın röportajları.
Sevdasında kitap yani teşekkür ediyorum güzel sözlerin için beni utandırıyorsun ama kitap kadar değerli şu içinden geçtiğimiz salgın dönemi. Yani şu pandemi döneminde biz herhalde çok iyi anladık. Başarı
evet,
neydi?
Evet,
başarısızlık
evet.
neydi? yani işte bu her taraf AVM'ler dikmek gösterenler yapmak, uçan kaçan havalimanları, köprüler falan, onlar bir başarı değilmiş meğerse, değil mi? Yani doğayı korumaya çalışmak, hayvanlara saygı duymak, senden başka insanların varlıklarına saygı duymak, hak temelinde o insanların yanında durmak falan, başarı başka bir şeymiş yani aslında. Dolayısıyla bir ya benim başarıdan anladığım Çetin Altan'ın her fikrine çok katılamam. Bazı yazıları bana çok aykırıdır. Ama Çetin Altan'ın hiç unutmadığım çok güzel bir sözü var. Ona soruyorlar başarı nedir diye. O da diyor ki insanın kendini kandırmamasıdır. çok çok değerli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bütün ömrünüzü yaşamakta olduğunuz hayat aslında doğru bir hayat olduğuna dair kendinizi ikna etmekle harcıyorsanız, bütün ömrünüz böyle geçiyorsa, ya tamam işte aslında benim kafama hiç uymuyor ama yine de ben çıkayım ekranlarda böyle böyle bağırayım. Ya da işte benim değer sistemim için uygun değil ama ben gene de gideyim işte şu yalanları söyleyeyim. Veya da eğer hayatınızı sürekli olarak üç kuruşluk bir maaş veya bir mevki, makam, bir şey, iktidar vesaire neyse adı için kendinizi hep ikna etmekle geçirdiyseniz bence o başarılı bir hayat değil. Benim başarım tam da Çetin Altan'ın tanımladığı gibi kendinizle uyum içinde olduğunuz.
Peki.
Unity. Psikolojide buna unity diyorlar galiba.
Evet. Peki sizin bu kitabı başka biri yazıyor olsaydı ve sizinle röportaj yapıyor olsaydı Özlem Gürses hangi başarısızlığını söylerdi?
Hangi birini anlatayım Sevda? özel hayatım bir fark. Yani evliliklerim bir tane de değil birkaç tane, dolayısıyla hani oralarda tabii ki başarısızlıklarım var ama sonra baktığım zaman o başarısızlıklara rağmen ya da o eksikliklere rağmen çok iyi bir anne olduğumu düşünüyorum mesela.
Evet.
Büyük gayret gösterdim ve olağanüstü bir ilişkim var bugün de oğlumla.
Nefis.
Ya da mesela bazı mesleki kararlarımda bazen belki biraz daha mücadele etmeliydim. Biraz kolay vazgeçtim bazı şeylerden. Bırakıp gittim böyle daha böyle isyankar hallerle. Al sana istifa falan kafaları. Biraz böyle bunları yaptım. Belki bunları öyle sayabiliriz. Bazen bugün baktığımda bu kadar iş odaklı yaşamak doğru muydu diye, hayatın tadını çıkartmak, keyfini sürmek daha mı iyiydi acaba diye bazen düşünüyorum. Yani bir sürü insan için geçerli olan veya mesela kendimi en eksik hissettiğim bölümlerden biri de dostluklar ve arkadaşlıklar meselesi. O kadar çok çalışmakla ve evle meşguldüm ki mesela böyle bir hani hadi bakalım şimdi çıkalım şuraya gidelim dediğimde arayacağım iki kişi var, üçüncü bir kişi yok mesela, hani oralarda belki daha fazla emek verebilirdim. Bu ve bunun gibi sayısız şey anlatabilirim sana.
Peki bir anne olma hikayeniz de başka tabii. Bir tane şimdi koca bir adam var, büyüyor her gün, onun gelişimine tanık oluyorsunuz yani. Aslında bir eser bir yandan da Özlem Hanım, yani öyle değerlendiriyorum. Bir yandan da şahane bir eser gerçekten. Nasıl Uzay, şimdi Uzay adı biliyorum. Nasıl? Evet, kaç yaşında?
Şimdi 17.
Ne yaptınız evde?
Uzay şimdi 17 yaşında ve bir iki ay sonra da 18 olacak. Lise 2. sınıf öğrencisi, Robert Kolej'de okuyor. İşte bir iki sene içinde artık üniversiteye hazırlanma dönemi başlayacak. Hekim olmak istediğine karar verdi. Bu pandemi dönemi bu kuşlar çok etkiledi. Genç insan, uzayın yaşısı. Hekim olmak istiyorlar. Yani sağlık okumak istiyorlar. Bir idealizmle bunu yapmak istiyorlar. Onu görüyorum. Çok da güzel bir şey. Bizim uzayla ilişkimiz yani inişli çıkışlı bir ilişki ama ben hep şöyle düşündüm uzayla olan ilişkimde. Annelik bir sene sonra bitecek. Hatta o kadar bile sürmeyecek. Yani 3-4 ay sonra Uzay artık 18 yaşında ve ben de 50 yaşındayım. Ve bundan sonra Allah ömür verirse bundan sonra birlikte geçireceğimiz 20-30 seneyi biz anne oğuldan daha fazla iki yetişkin olarak geçireceğiz. O yüzden hep ilişkimi bu şekilde gördüm ve bir annelik otoritesiyle ya da böyle bir Nasıl anlatmalıyım? Biz de çünkü annelik ve ebeveynlik de böyle değişik
anlaşılıyor ya.
Sürekli böyle bir koruma, kollama işte sen mesela biraz onun dışında aramızda kuşak farkı olmasın gayreti gösterdi ve bugün her konuyu çok rahat konuşabilen bir anne oluruz. Çok da güzel eğleniriz. Tıpkı ama çalışma arkadaşlarım gibi. Benden korkmaz ama çünkü böyle bir durumumuz var.
Kitaptaki röportajlarda da yer yer değinmişler aslında konuklarınız. Hep şey demişler, yani çocukların kendi öyküsünü yazmasına izin vermek çok önemli bir şey aslında.
Ne kadar güzel bir laf değil mi? Onu
çok önemli. Çok önemli gerçekten.
O senin, evet, yani anne babalık yaparken o senin öykün. Çocuğun kendi öyküsüne izin vermen lazım. demişti Cem Yılmaz. Evet. Beni de çok etkileyen bir şey. Aslında işte bu Halil Cibran'ın ikonik olmuş artık malum şeyidir yani. Onlar size ait değildir. Onlar hayatın elidir falan.
Evet.
Dolayısıyla o bir gerçek. O yüzden hani çocuklar eserden çok kendi kendilerini inşa etmelerini izlediğimiz bir yolculuk gibi bakıyorum ben. Çok şey öğreniyorum ben oradan.
Peki şey noktasına geldiniz mi? Mesela birlikte bir şey okumak ya da birlikte okuduğunuz bir şeylerle ilgili konuşman. O çok önemli bir şey çünkü.
Çok güzel. En önemli faaliyetimiz seyahat etmektir. Biz çok seyahat eden bir anne oğuluz. Ben her fırsatta bir zimmer parayla uzayı aldım ve dünyada bir ucuna götürdüm. Küba'ya gittik mesela. Bu sefer 11,5-12 yaşındaydı.
Çok tatlı.
Bana demişti ki herkes çocuğunu Walt Disney'e götürüyor. İşte sen beni aldın Küba'ya götürdün. İnternet bile yok. Ama sonra gittiğimiz inanılmaz etkilendi ve sonra da görüştüğümüz hala anlatır yani annenine gittiğin en heyecan verici yer neresiydi diye ve uzak hala mesela Küba'ya bildik yani mesela Fidel Castro öldüğünde beni arayıp anne biliyor musun Fidel ölmüş ya biz ilk o hayattayken gittik Küba'ya.
Bak sen çok iyi.
Biz o da hala çok şey paylaşıyoruz. Bu seyahatlerimizde saatlerce yürürüz ve yürürken de sürekli konuşuruz. Birlikte bütün müzeleri gezeriz, oturur bir yerde yemek yeriz. Uzay bana dinlediği şarkıları anlatır. Büyük bir basketbol tutkusu var, onun bir var, bunu biliyor musun?
Çok tatlı.
Biliyor musun? Büyük bir fizik tutkusu var, bilim tutkusu var, onları anlatır. Ve ben ondan acayip derecede çok şey öğreniyorum. Böyle genç bir arkadaş edindim kendime, çok mutluyum.
Müthiş bir şey. O da zaten sürekli insanın kendini yenilemesi gerektiği duygusunu da hissettiriyor bir yandan da. Çünkü böyle bir hani takip etme, çünkü o kadar her şeyi çabuk yakalıyorlar ki. Sevgili dinleyiciler.
Bir de beğenmiyorlar seni.
Tabii.
Beğenmiyorlar yani. Evet.
Tabii.
Aynen.
Özlem Hanım, sizinle konuşmak o kadar güzel ve çok sormak istediğim soru var ama vaktinizi daha fazla almayalım istiyorum. Sevgili dinleyiciler, Özlem Hanım başka programları da var ama son olarak neler söylemek istersiniz? Yani özellikle televizyonculuk, gazetecilik ve esasında belki yaşamın tümüne dair böyle birkaç bir şey paylaşmak ister misiniz kapatırken programı?
Öncelikle enerjin beni müthiş etkiledi. Çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta kucaklaşabileceğimiz bir ortamda da lütfen bir araya gelin.
Tabii kahve içiyoruz. Kahve içiyoruz aynen.
Tamam. Sana, eşine, derneğin kurucuları da çalışanlarına, bu radyoyu mümkün kılan herkese emeklerinize sağlık demek istiyorum. Her şeyden önce bana böyle bir fırsat verdiğin nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Kalpten sordun, ben de vallahi büyük bir açıklıkla kalpten yanıtladım.
Çok gerçekten çok keyifliydi, çok güzel bir röportajdı.
Benim için de öyleydi. Cem Yılmaz o kitapta diyor ki hayat ahkam kesmek için çok kısa.
Evet.
Ben de katılıyorum. O yüzden evet. Kimseye verecek bir tavsiyem yok yani. Ben herkes kendi hayatının kahramanı. Onu biliyorum sadece. Bana tavsiye ya da ne diyeyim sana? Bana müdahale edilmesinden ve sürekli nasıl yaşayacağımı, ne yapacağımı söylenmesinden de ne yapacağımı.
Çok teşekkür ederim.
Hiç hoşlanmadım.
Çok teşekkür ederim. Ben de hoşlanmadım.
Hiç hoşlanmadım. Onun için kimseye de böyle bir tavsiyede bulunmak istemiyorum.
Evet.
Ama şunu biliyorum. Yani tutkuyla, sevgiyle, inatla ve emekle başarılmayacak çok az şey var hayatta. Onu biliyorum. Ve yaşamak çok değerli. Hani en başta kutlamayla başlamıştın ya.
Evet.
Belki de Belki de yine onda mı bitirsem bilemiyorum ya da işte
onda bitirelim tamamdır. Onda bitirelim. Tamamdır.
Her saniyesini o kutlama duygusuyla yaşamak ve her gün o şükür duygusuyla güne başlamak lazım diye düşünüyorum ve herkesi de sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
İnşallah. Hepsine. Bir sorum var bu arada. Soru var mı?
Birkaç kişi Okan Nebi, Selim Kerim Altınok ve Sevinç Demir çok keyifli sohbette çok teşekkür ederiz demiş. Melis Hanım da şey sormuş. Mesleğiniz dışında ne yapmak ister? Yapmak istediği şeyler varsa ne olurdu diye sormuş. Bir onu sorayım ben son kez aktarayım.
Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar için. Beyler çok keyif almışlar. Ne güzel. Doğru şey yapmış. Çünkü ben bu kadın kadına ve erkek erkeğe muhabbetlerden fena baygınlık geçiriyorum. Hayat kendi dengesinin içinde kızı erkekli çok güzel. Onun için dengesini dinlemiş olması çok hoşuma gitti. O soruya da şöyle yanıt vermek isterim. İmkanım olsaydı bir heybeyle bütün dünyayı gezmek, seyahat etmek ve böyle biraz nasıl diyeyim bir çiçek çocuk gibi sanat yapmak isterdim. Kah tiyatro, kah yazı, kah evet. Şarkı, kah sinema. Böyle biraz hippi gezgin olmak isterdim.
Hippi bir gezgin.
Ama o zaman bunlara sahip olamazdım. O yüzden hayatın her yönünün bir artısı ve eksisi var. Belki bir daha dünyaya gelirsem belki yalnızlığı da göze alarak bu sefer de böyle bir avantgard bir yol deneyebilirim.
Özlem Hanım çok teşekkür ederim. Çok sahiciydi, çok samimiydi gerçekten. Sevgili dinleyiciler, Sevda'nın güncesi bu haftalıkta burada sona erecek. Önümüzdeki hafta pazar günü yepyeni bir konukla yine yaşama dair sıcak, içten harika bir söyleşiyle bir arada olacağız. Ben her zaman tekrar ediyorum bu program için ya da kendi hayatım için hep tekrar ediyorum. Her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere önümüzdeki hafta pazar günü görüşmek üzere diliyor ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğe ermişti. Dağlarını gelincik bastı. Asmanın sürgün veren
radyo engelsiz erişim erişilebilir iletişim.
Başımı omzuna yaslamaya.
Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında. gecelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi.
Radyo engelsiz erişim. Ah, erişilebilir iletişim.
Başlayan biten tazelenen aşklar. Başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl. Kirazlar olmadan tez vakitte asmarın sürgün. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya, bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.